Taras Bulba, Gogol, 1. kaset, 1. yüz, Oda Yayınları, 1. basım, Şubat 2000, Türkçe'ye çeviren Celal Öner, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Elif Aksoy. Rus yazarların paltosu olan Gogol, yapıtlarını Rus halk kültürü ve sanatıyla beslemiş, ölü canlar gibi ölümsüz bir yapıtı dünya edebiyatına armağan etmiş bir yazar. Sıradan, önemsiz insanın ezilmişliğini o sivri dilli mizahıyla işleyen Gogol'ün Taras Bulba'da da aynı temayı işleyerek yazdığı anlatısını bulacaksınız. Ölümsüz eseri ölü canlarını da yayın evimiz Okur'a ulaştırmıştı. Taras Bulba'yı da aynı keyifle okuyacağınıza inanıyoruz. 1. Şöyle bir dön de boyunu göreyim oğul. Aman şu giysilerine bakın. Papaz cübbesi dediğiniz şey bu mu? Okulda hep böyle mi giyiniyorsunuz? Kiev Papaz Okulu'nda okuyan iki oğlunu eve döndüklerinde karşılayan yaşlı Bulba'nın ilk sözleriydi bunlar. Çocuklar atlarından yeni inmişlerdi. Utandıklarından kızarıp bozarıyor, babalarının yüzüne bakamıyorlardı. İkisi de güçlü kuvvetli delikanlılar olmalarına karşın henüz yüzlerine ustura vurmamışlardı. Sıkılsa kan fışkıracak yanaklarında ergenliğin ayva tüyleri vardı. Babalarının sözlerinden sıkılmış, utançla önlerine bakıyorlardı. Hele durun da bir bakayım. Oğlum şöyle bir dön de cübbeni iyice göreyim. Şunun setresine de bakın. Böyle uzun eteklerle koşmaya kalksanız yere kapaklanırsınız. Oğullarından büyüğü dayanamadı. Baba bırak artık bizimle eğlenmeyi. Şunun çalımına da bakın. Bırakmasam ne olur? O zaman görürsün ne olacağını. Babam olduğuna bakmam, basarım sopayı. Şaşıran Bulba geriye doğru birkaç adım attı. Babasını dövecekmiş. Hayırlı evladı görüyor musunuz dostlar? Benimle eğlenen kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam. Demek bana sopa atacaksın. Peki nasıl yapacaksın bunu? Yumrukla mı? Sen neyle istersen. Taras Bulba kollarını sıvayarak bağırdı. Peki o zaman göster bakalım kendini. İşte burası er meydanı. Aradan uzunca bir süre geçtikten sonra ilk kez bir araya gelen baba oğul birbirlerini öpüp kucaklayacakları yerde ileri geri gelip birbirlerinin karınlarını, bellerini, omuzlarını yumruklamaya başladılar. Evin hanımı olan sarı benizli zayıf bir kadın kapının önüne dikilmiş, bir an önce oğullarını kucaklayabilmek için can atıyordu. Sızlanmaya başladı. Şu delinin zoruna bakın, herif sen çıldırdın mı? Çocukları görmeyeli bir yılı geçti, daha gelir gelmez kavga etmek nereden aklına esti? Bunun üzerine Taras durdu, soluk soluğa kalmıştı. Aferin oğluma, dedi. Sonra da çok güzel dövüşüyor, nereden bulaştın bu adama? Belli ki yiğit bir kazak olacak. ''Hadi hoş geldin oğlum.'' diyerek oğluna sarıldı. Baba, oğul hasretle kucaklaştı. ''Bana savurduğun yumrukları çekinmeden başkalarına da savurabilmelisin. Ama giyimin konusunda söylediklerimde ısrarlıyım. Gerçekten de giysileriniz çok komik. Örneğin o belinden sarkan ip, nedir o?'' Sonra da küçük oğluna döndü. ''Sen niye öyle aptal gibi dikilip kaldın orada? Sen de babanı dövmeyecek misin?'' Bu sırada annesi küçük oğlunu henüz kucaklamıştı. ''Şu densizin söylediğine de bakın.'' dedi. ''Bir evladın babasını dövdüğü nerede görülmüş?'' ''Oğlum uzun yoldan geldi. Yorgundur, dinlensin, açtır, karnını doyursun.'' demiyor da dövüşe çağırıyor onu. Oğlum, evladım dediği ve kucakladığı 20'sini aşmış iri yarı bir baba yiğitti. Taras, ''Tam bir süt kuzusu bu oğlan.'' dedi. ''Bak oğlum, sen ananı aldırma. Kadınlar böyle şeylerden anlamaz. Erkek dediğin dağda bayırda at üstünde dinlenir. Şu kılıcı görüyor musun?'' Sizin öz ananız budur. Okulda beyninizi doldurduğunuz bilgilere gelince, bana göre 5 kapiklik değerleri yoktur. Sizin okuduğunuz okulu da, kitabınızı da, felsefenizi de. Sözünün burasında Taras öyle bir sözcük kullandı ki, buraya almayı pek doğru bulmuyorum. Önümüzdeki hafta sizi Zaporojye'ye göndereyim de okulun ne olduğunu orada görün. Adam olmak isteyen için okulun da, bilginin de hası orada. Hastalıklı, yaşlı kadının gözleri doldu. Dokunsanız ağlayacaktı. Üzgün bir sesle, ''Burada bir haftalığına mı kalacaklar? Babalarının evinde dinlenmeden, biraz gezip dolaşmadan, anneleri onlara doymadan nereye gönderiyorsun çocukları?'' ''Ne yakınıyorsun koca karı? Kazak insana kadın eteği dibinde gezinmek yakışmaz. Sana kalsa kuluçkaya yatar gibi çocuklarını eteklerinin altına alır oturursun. Hadi şimdi git buradan. Git de bulabildiklerinle güzel bir sofra donat bakalım. Ballı börekli yiyecekler istemem. Bize bir koyunla bir keçi hazırlasınlar. Yanına 40 yıllık baldan çıkarırsın. Ama o kuru üzümden yaptığın uyduruk şaraptan istemem. Köpüğü bol, foşur foşur kaynayan has vodkayı çıkar.'' Taras oğullarını yanına alıp oturma odasına gitti. Odayı temizleme işini yeni bitirmiş iki güzel hizmetçi kız boyunlarındaki altınları şangırdatarak çabuk çabuk odadan çıktılar. Ya genç efendilerinden ürkmüş ya da yabancı bir erkekle karşılaştığında eli ayağı birbirine dolaşan, utançtan yüzlerini gizleyen diğer genç kızlar gibi şaşkınlıkla tam da onların önlerine fırlamışlardı. Babayla oğullarının girdiği oda eski dönemlerin beğenisiyle dinlerin birleştirilmesi tasarısı yüzünden ülkenin her yanında uzlaşmaz kavgaların, çatışmaların süre geldiği o acımasız savaş dönemlerinin zevkiyle döşenmişti. Bir zamanlar Ukrayna'yı köy köy dolaşarak tambur çalıp türkü söyleyen kör ozanlar, kendilerini çepeçevre sarıp dinleyen insanlara böyle odalarda sanatlarını icra ederlerdi. Odanın her tarafı pırıl pırıldı. Duvar girintileri değişik renklerde boyanmıştı. Ve kılıçlar, kamçılar, balık ağları, kuş ağları, üzeri süslenmiş bir boynuz, tüfekler, gümüş köstekli saatler, gümüş kaplı bir at dizginiyle süslüydü. Pencereler ancak çok eski kiliselerde görülebilecek şekilde küçücüktü. Bu pencerelere dışarının görülebilmesi için çıkarılması gereken renkli yuvarlak camlar takılmış, kapı ve pencere pervazları da kırmızı bir kağıtla kapatılmıştı. Köşelerde bulunan dolapların rafları, çeşitli renklerde testiler, cam sürahiler, şişeler, işlemeli gümüş kupalar, yaldızlı kaselerle doldurulmuştu. Bunların her biri değişik bir yerden gelmişti. Anadolu'dan, Çerkez illerinden, Venedik'ten gelmiş olanlar bile vardı. Kim bilir o odadaki yerlerini almadan kaç el değiştirmişlerdi. Odayı çepeçevre dolaşan kayın ağacından sedirleri, baş köşede bulunup üzeri aziz tasviriyle bezeli kocaman bir masayı, renkli çinilerle süslü büyük sobayı, tatillerini her yaz babalarının evinde geçiren delikanlılar çok iyi biliyorlardı. O zamana dek hiçbir yolculuklarını atla yapmamışlardı çocuklar. Çünkü o zamanlar okula giden çocuklar atla yolculuk yapmazlardı. Başlarının üzerinde uzun bir kazak perçeminden başka bir şeyi olmayan bu toy gençlerle karşılaşan beli silahlı her kazak bu zavallıların perçemini çekip bir tutam saç yolmaktan büyük bir zevk alırdı. Taras da oğullarını ancak okulu bitirdiklerinde sürüsünden seçtiği iki güzel tay göndermişti. Taras oğullarının dönüşü şerefine alayının değişik rütbelerindeki tüm subaylarını yemeğe çağırdı. Yanında iki kişiyle birlikte gelen eski arkadaşı, yüzbaşı Dimitri Tovkaç'la yanındakilere hemen oğullarını tanıştırdı. İşte benim aslanlarım. Yakında ikisini de Zaporojye'ye yollayacağım. Gelen tüm konuklar Taras Bulba'yı ve oğullarını kutladılar. Zaporojye ordu karargahında öğrenebileceklerinden daha iyi bilgi bulunamazdı. Bu nedenle de verdikleri kararı övdüler. Göğsü kabaran baba konuklarına seslendi. Haydi bakalım ağalar, dileyen istediği yere buyursun. Siz benim aslan oğullarım, kaldırın kadehlerinizi. Tanrı her zaman yanınızda olsun, korusun sizi. Sağlığınıza içiyorum yavrularım. Ostap, Andrei savaşlarda hep kazanmanız dileğiyle içiyorum. Türkleri, Tatarları, Müslümanları haklayacağız. Dinimizi karıştırmaya yeltenmeleri durumunda lehlileri de döveriz. Andrei, yaklaştır şu kadehini bakayım. Nasıl, vodka keskinmiş değil mi? Vodkanın Latince adı ne? Şu Latinlerin ne denli cahil olduklarını gör işte. Daha vodkadan haberleri yokmuş. Ha, şimdi aklıma geldi. Latince şiirler yazan bir ozan vardı. Ama adını anımsayamıyorum. Fazla okuyamadığım için unuttum. Horatius ya da ona benzer bir şeydi adı. Büyük oğlu Ostap içinden, bizim moruk da az adam değil, her şeyi biliyor ama bilmez görünüyor diye düşünürken, Taras konuşmasını sürdürüyordu. Okulunuzun başpapazı vodkayı koklatmamıştır bile size. Ama sıra dayağı gelince bunlar ne kazak sıpalarıdır deyip kayısıdan vişneden yapılmış sopaları indirmiştir sırtlarınıza. Kim bilir belki de biraz akıllanmışsınız diye yalnızca kamçıyla dövmüştür. Hem bu sopaları yalnız cumartesileri değil çarşamba, perşembe günleri de yemişsinizdir. Ostap gururlu bir tavırla, baba bırak artık şu okulda olanları, her şey geride kaldı artık. Andrei de dayanamadı. Bir de şimdi dokunsa da dünyanın kaç bucak olduğunu görse. Kılımıza dokunacak adamın alnını karışlarım. Tatarlar kazak kılıcının tadına bakmak istiyorsa karşımıza çıksın. Hem yalnız Tatarlar da değil, tüm düşmanlarımız. Aferin oğlum, çok beğendim söylediklerini. Sen de böyle konuştuktan sonra duramam. Evde avrat yanında oturup çürümekten, domuz davar besleyip arpa buğday ekip oyalanmaktansa size katılırım. Benim gibi birine de bu yakışır. Kavga dövüş olmaması önemli değil. Zaporojye'ye sizinle birlikte gelir, orada zamanımı geçiririm. Evet evet, kararımı verdim, ben de sizinle geleceğim. Konuştukça canlanıyordu. Sonunda öyle bir noktaya geldi ki masadan fırladı, hırsla ayağını yere vurarak "Yarından tezi yok, gidiyoruz," dedi. "Bekleyip de ne olacak? Çanak çömleğin bana ne yararı var?" Bir yandan böyle konuşurken bir yandan da raflardaki kaseleri, tabakları atıp kırmaya başladı. Kocasının böylesi davranışlarıyla daha önce de karşılaşmış olan zavallı anne, sedirin bir ucuna ilişmiş olup bitenleri yaşlı gözlerle inceliyordu. Ağzından tek bir sözcük çıkmazken, o korkunç kararı duyunca gözlerinden seller gibi yaşlar boşalmıştı. Demek daha doğru dürüst göremediği oğullarından hemen ayrılacaktı. O anda gözlerindeki kederi kelimelerle anlatmak mümkün değildi. Taras öleceğini bilse sözünden dönmeyecek yaratılışta bir insandı. Bunda da pek haksız sayılmazdı. Çünkü 15. yüzyılda Avrupa'nın bu bölgesinde yarı göçebe bir yaşam sürdürmek pek kolay bir şey değildi. Moğol saldırıları karşısında tutunamayan Rus beyleri halkı bırakıp kuzeye kaçmış, güneydeki köy ve kasabalar çapulcular tarafından yakılıp yıkılan, birçok yakını kılıçtan geçirilen bir insanın sürekli aynı tehlikelerle burun buruna yaşaması sonunda katı yürekli bir insan olup çıkmasından daha doğal bir şey olamaz. Aslında barışçı bir ulus olan Slavlar işte bu nedenle içlerindeki yaşam sevgisini kazaklığa dönüştürmüş, yıkılanları yenileyerek ırmak boylarına, ovalara, geçitlere, Rus özgürlüğünü engellemeyen her yere yerleşmişlerdi. Sayıca bir hayli arttıklarından bu durum zamanın Türk padişahının da dikkatini çekmişti. Bir gün merak edip konak elçisinden nüfuslarını sorduğunda, elçi, "Bizimkilerin nerelerde yaşadıklarını, sayılarını kimse bilemez. Her tepenin ardında bizim kazaklara rastlayabilirsiniz," demiş fütursuzca. Rusların doğalarıyla uyuşan bu büyük direnişi, felaketlerin yalazlarıyla kavrulan halkın bağrından kopan bir çığlıktı. Avcıların, av köpeği bakıcılarının yaşadığı küçük köy ve kasabaların, birbiriyle didişip kale alıp kale vermekten başka bir şeye yaramayan derebeylikten, yerlerini Hristiyan düşmanı barbarlara karşı birleşmiş karargahlara, koca kentlere, kalelere bıraktı. Avrupa'nın dünyanın altını üstüne getirmeye kararlı bu acımasız Moğol saldırılarından çetin bir yaşama alışmış Kazaklar tarafından kurtarıldığını tüm tarihçiler yazar. Bu engin topraklarda Rus derebeylerinin yerine egemenlik kuran Lehliler de kısa sürede Kazak savaşçılarının önemini kavradılar. Bir yandan onları baskı altında tutmaya çalışırken bir yandan da onların gururlarını okşuyorlardı. Kazaklar kendi içlerinden seçtikleri atamanlarla köy ve kasabaları yeniden düzenleyip savaş birliklerine bağladılar. Buna düzenli bir ordu denemezdi. Çünkü kimse onları bir arada göremezdi. Ama bir savaş ya da seferberlik sırasında her savaşçı Kazak Leh kralından aldığı belirli bir para karşılığında silahlarını kuşanır, 8 gün içinde savaşa hazır hale gelirdi. Sonuçta 2 haftada hiçbir derleme yöntemiyle sağlanamayacak büyüklükte bir ordu çıkardı ortaya. Savaş sonundaysa aynı savaşçılar Dinyeper Ovası'ndaki çiftinin çubuğunun başına geçer, eskiden olduğu gibi bira kaynatır, balık avlar, ticaretle uğraşırdı. Kısacası her savaşçı Kazak, özgür bir Kazak haline gelirdi. Yabancılar onların yaptıkları işleri şaşkınlıkla karşılardı. Ellerinden gelmeyen iş yok gibiydi. Her Kazak bira kaynatmayı, barut yapmayı, araba yapımını ve tamirini, demircilik ve çilingirlik yapmayı bilir, güzel şeyleri yemekten, içmekten, hovardalıktan da geri kalmazdı. Bir savaş çıkması durumunda kayıtlı Kazak savaşçıları dışında yeni gönüllüler bulmak hiç de zor değildi. Bunun için bir Kazak yüzbaşının çarşıyı pazarı dolaşıp bir arabanın üzerinden "Ey ayyaşlar, bira düşkünleri, bira kaynatıp ocak başlarında pineklediğiniz, semirmiş vücutlarınızla sinekleri beslediğiniz yeter. Er meydanına çıkın da ünlenin. Ey arpa buğday ekicileri, hayvan güdücüler, kadın düşkünleri, bırakın artık çifti çubuğu, çizmelerinizi gübrelerle kirletmekten, kadın peşinde koşmaktan vazgeçin artık. Zaman, yiğitliğinizi göstermenin, Kazak şanına kavuşmanın zamanıdır," diye bir söylev çekmesi yeterdi. Bu kışkırtıcı sözler, kuru saman yağını içine düşmüş bir kıvılcım etkisi yaratırdı yüreklerde. Çiftçi sabanını, bira vodka imalatçısı fırçasını, teknesini yere çalıp parçalar, esnafı, zanaatçısı dükkanını, işliğini yerle bir eder, evindeki kabı kacağı parça parça ederdi. Eli silah tutan her Kazak erkeği atına atlar, doğasındaki enginliği, güç yetirilmez ataklığını göstereceği bir uğraşa girmiş olurdu. Taras askerliğe gönülden bağlı, doğuştan dövüşçü, doğruluğu ve dürüstlüğüyle nam salmış bir alay komutanıydı. O dönemlerde Rus asilzadeleri arasında lehlilere öykünme modası almış yürümüştü. Lüks içinde yaşıyorlardı. Saraylarında gösterişli uşaklardan, doğan köpek bakıcılarından geçilmiyordu. Taraz kazaklara özgü yalın yaşamdan hoşlanırdı. Bu lüks yaşam ona göre değildi. Varşova yaşam biçimine özenen arkadaşlarının tümüyle kavga etmişti. Onları leh paşalarının uşakları olarak değerlendiriyordu. Ortodoks mezhebinin tek savunucusu gibi görüyordu kendini. Tahsildarların eziyetinden, leh yönetiminin vergi adaletsizliğinden yakınmalar başlayınca savaşçılarını toplayıp yardımına koşardı ezilen insanların. Taras'a göre şu üç durumda kılıca sarılmak gerekiyordu. Birincisi askerlerin atamanlarını saymaması, onların yanında kalpaklarını çıkarmaması. İkincisi Ortodoksluğa dil uzatılıp atalardan kalma törelerin çiğnenmesi. Son olarak da Müslümanların Türklerin yurtlarına göz dikmeleri durumunda. Özellikle son durum aynı zamanda Hristiyanlığın savunulması gibi bir önem taşıdığından ayrı bir nitelik taşıyordu. Taras daha şimdiden oğullarıyla duyacağı kıvancı düşünüyordu. Zaporojye'deki ordugaha vardıklarında "Görün size getirdiğim yiğitleri" diyerek çocuklarını savaşlar içinde pişip çelikleşmiş arkadaşlarına gösterecek, onların gücünü, içki içmedeki ustalıklarını övecekti. Başlangıçta onları tek başına Zaporojye'ye göndermeyi düşünmüştü. Ancak çocuklarının gençliği, yakışıklılığı, gücü onun savaşçı ruhunu heyecanlandırmış, sonunda da onlara yoldaşlık etmeye karar vermişti. Yerinde duramıyor, sağa sola emirler veriyor, çocukları için en güzel atları ve en güzel koşumları ertesi gün birlikte götürecekleri adamları seçiyordu. Yetkisini yardımcısı Yüzbaşı Tolgaç'a devretti. Tüm alayı karargaha getirmesini istedi ondan. Biraz çakır keyifti, neşesine diyecek yoktu. Gene de yapılacak işlerin hiçbirini unutmadı. Atların sulanmasını, yemliklerin en iyi arpalarla doldurulmasını sağladıktan sonra yorgun bir şekilde odaya döndü. ''Haydi çocuklar, artık uyuyalım. Yarın da hayrola. Koca karı bize yatak yorgan hazırlama. Biz dışarıda uyuyacağız.'' Hava henüz kararmamıştı ama Taras akşamları erken yatmaya alışmıştı. Bir kilimin üstüne yattı. Kürklü gocuğunu da yorgan gibi üzerine aldı. Hava oldukça serindi. Ne var ki böyle havalar onu etkilemezdi. Kısa süre içinde uyuyup ardından horlamaya başladı. Az sonra avluda zavallı yaşlı ananın dışındaki herkes uyumaya başlamıştı. Avlunun her yanından horultular duyuluyordu. İlk uyuyanlardan biri de gece nöbetçisiydi. Çünkü genç beylerin dönüşü onuruna en çok içenlerden biri olmuştu o. Zavallı ana yan yana yatan iki oğlunun yanına çökmüş, onların dağınık güzel saçlarını okşuyordu. Gözlerinden dökülen yaşlar çocuklarının saçlarını ıslatıyordu. Oğullarından ayıramadığı bakışlarında tüm analık duygularını görmek mümkündü. Kendi sütüyle emzirip beslediği, niniler söyleyerek büyüttüğü çocuklarını ne yazık ki delikanlı olduklarında ne sevmeye ne de doyasıya görmeye zamanı olmuştu. ''Yavrularım, canım yavrularım, sizi ileride nelerin beklediğini bir bilebilsem.'' diye mırıldanırken boncuk gibi gözyaşları kırışıklarla kaplı yanaklarından aşağıya doğru yuvarlanıyordu. Acınacak bir durumdaydı biçare kadın. Ama bu acınacak durum ona özgü bir şey değildi. O dönemde yaşayan kadınların hemen tümü aynı durumdaydı. Aşkı yaşamamış sayılmazdı. Ama bu gençlik tutkusu, evliliğin başlangıçta ateşi sönünceye, gönlünün efendisi hovardalık uğruna birkaç gün bırakıp gitmelerine dek sürmüştü. Her dönüşünde kocasını birkaç gün görürdü. Bu birkaç günlük birliktelikler de ayrı bir olaydı. Bol bol küfür, hatta zaman zaman dayak. Kocasının okşamalarının kendisine acıdığından kaynaklandığını sanıyordu böyle zamanlarda. Sonra yeniden aylarca, hatta bazen yıllarca süren ayrılıklar başlardı. Doğanın acımasız, sert insanlar haline getirdiği bu savaşçılar toplumunda kadın anlamsız bir şeydi. İşte böylesine elverişsiz bir ortamda gençliğini göz açıp kapayıncaya dek geçirmişti. Taze göğüsleri, yanakları okşanmadan solmuş, pörsümüştü. Tüm sevdaları, tutkuları, aşkı zamanla analık sevgisine dönüşmüştü. Artık çocuklarını kollamak, bozkır çaylakları gibi onlara kol kanat germek dışında bir düşüncesi, kaygısı yoktu. Demek ki şimdi de yavrularını alacaklardı ondan. Alıp uzaklara götüreceklerdi. Belki de bir daha hiç göremeyecekti onları. Kim bilir belki de daha ilk çatışmada Tatar kılıçlarının hedefi olacak, kelleleri uçacak, nerede öldüklerini bile kimse bilmeyecekti. Vücutları yırtıcı kuşlara yem olacaktı. Halbuki kanlarının tek bir damlası için bile kendini feda edebilirdi. Derin bir uykuya dalmış olan çocuklarından bakışlarını ayıramıyor, ağlayarak mırıldanıyordu. Acaba Taras uyandığında yolculuğu birkaç günlüğüne erteler mi? Akşam çok içmişti. Belki de içkinin etkisiyle böyle erken gitmeye kalkıştı. Ay en tepe noktaya yükselmiş, avlunun çitlerini, yaban otlarını, ortadaki bir öbek söğüt ağacını ve şuraya buraya serilmiş uyumakta olan insanları aydınlatıyordu. Uzunca bir süredir yaşlı ana yerinden kıpırdamamış, bakışlarını bir an olsun sevgili çocuklarından ayırmamıştı. Uyumayı hiç düşünmüyordu. Atlar bile yemlenmeyi bırakmış otların üzerine uzanmışlardı. Güneş doğdu doğacaktı. Çın çın öten gamsız tayın kişneme sesi bozkırdan yankılanarak avluya dek geldi. Gökyüzü kızıllaşmaya başladı. Yaşlı ana hiçbir yorgunluk duymuyor, şafağın sökmesini hiç istemiyordu. Taras ilk uyanan kişi olmuştu. Gözlerini açar açmaz yerinden fırladı. Akşam verdiği karar aklındaydı. Çocuklar uyanın artık. Kalkın atlarınızı sulayın. Yola çıkacağınızı unutmayın. Bizim koca karı nerede? Karısına böyle seslenirdi hep. Hey koca karı, kalk bize çorba pişir. Yolumuz uzun, geç kalacağız. Biçare kadın son umudunun da boşa çıktığını görünce üzüntü içinde mutfağın yolunu tuttu. Gözyaşları içinde kahvaltıyı hazırlarken kocası son emirlerini veriyor, evle ahır arasında mekik dokuyarak yiğitleri için en iyi yol donanımlarını seçiyordu. Çocuklar kısa süre içinde tanınmaz bir duruma geldi. Çamurlu kunduraların yerini gümüş nalçalı, kırmızı deri çizmeler almıştı. Üst üste gelen kıvrımları açıldığında alabildiğine genişleyen şalvarlar giymişlerdi. Bellerini taktıkları uçkurların önünden ucu püsküllü kuşaklar, şangır şangır sallanan süslü tütün avadanlıkları sarkıyordu. Kırmızı cepkenlerinin üstüne kuşandıkları kemerlere sokulu, Türk işi gümüş kakmalı tabancaların sapları görülüyordu. Çizmelerine çarpan kılıçlar şakırdıyordu. Delikanlıların yüzleri henüz güneşten yanıp kararmamıştı. Koyun derisi kalpaklar takmışlardı. Üst tarafı yaldızlı bu kalpaklarla daha da güzel görünüyorlardı. Siyah ince bıyıkları yüzlerinin beyazlığını, gençliğin canlı renklerini iyice belirginleştirmişti. Onları bu şekilde gören anaları tek bir sözcük söyleyemedi. Gözleri dolmuştu. "Haydi bakalım aslanlarım hazır mısınız?" diye sordu Taras Bulba. "Yola çıkmadan dinimizin emirlerini de uygulayalım. Diz çökün." Kapının önünde saygıyla dikilip duran uşaklar da dahil oradaki herkes diz çöktü. "Haydi kadın, oğullarını kutlayabilirsin. Kahramanca dövüşüp yiğitlikten ayrılmamaları, Hristiyanlığı korumaları için dua et onlara. Bunları gerçekleştirmemeleri durumunda da geberip gitmelerini dilemeyi unutma. Çocuklar, ananıza yaklaşın. Ana duası almak çok önemlidir. Hem denizde hem karada pek çok kötülükten korur insanı." Birçok ana gibi zayıf olan zavallı kadın çocuklarını kucakladı. Koynundan çıkardığı iki Meryem Ana tasvirini hıçkırıklar arasında çocuklarının boyunlarına astı. "Tanrımızın anası korusun sizi. Sakın beni unutmayın yavrularım. Ara sıra bir haber ve mektup gönderin." Daha fazla konuşamayarak sustu. "Haydi çocuklar gidiyoruz," diye bağırdı Taras. Atlar eğerlenmiş, merdivenin önünde hazır bekliyordu. Taras atı şeytana atladı. Hayvan onun korkunç ağırlığı altında yana doğru sıçradı. Çam yarması gibi iri yapılı bir adamdı Taras. Yaşlı ana oğullarını atların üzerinde görünce kendini tutamadı. Yumuşak huyluluğu yüzünden okunan küçük oğluna doğru atılıp atının üzengisine sarıldı. Bir türlü ayrılmak istemiyordu ondan. Kederli yüzünü eğere dayamış kıpırdamadan öylece duruyordu. İri yapılı iki kazak saygılı bir şekilde onu tutup eve götürdüler. Atlarının üzerinde üzüntüyle yol alan delikanlılar gözyaşlarını babalarına göstermemeye çalışıyorlardı. Babaları da üzüntülüydü ama bunu hiç belli etmiyordu. Bulutlu, insanın içini karartan bir gündü. Parlak yeşil çimenler arasında ötüşen kuşlar birbirleriyle kavga ediyorlardı sanki. Bir süre yol aldıktan sonra delikanlılar dönüp geriye baktılar. Evleri toprağa gömülmüş gibiydi. Çatıdaki bacalarla çocukken dallarına tırmanıp durdukları ağaçların uçları görünüyordu yalnızca. Bir de evin önünde göz alabildiğine uzanan çayırlar. Tüm çocukluklarını orada geçirmişlerdi. İlk sıralar çiğ düşmüş çimenler üzerinde koşturup oynarlarken, sonraları kara gözlü kazak kızlarıyla gizli gizli buluşup oynaşırlardı. Bir süre sonra biraz önceki görüntüler de gözden kayboldu. Arkalarında kalan ova her şeyi gizleyen bir tümseye dönüşmüştü. Artık çocukluk günlerine ve oyunlarına, hatta tüm geçmişlerine elveda diyebilirlerdi. 2. Kafilenin önündeki üç atlı hiç konuşmadan ilerliyordu. Koca Taras Bulba geride kalan yıllarını düşünüyordu. Her kazak özlemle andığı gençlik yıllarının hiç bitmemesini ister. Nerede o yiğitlik dönemleri, kim bilir? Zaporojye'de eski silah arkadaşlarını bir bir aklından geçirdi. Gözleri yaşla doldu. Kır saçlı başı önüne düştü. Oğulları ise daha farklı şeyler düşünüyordu. Şimdi bu delikanlıları tanımanın tam zamanıdır. 12 yaşına geldiklerinde babaları onları götürüp Kiev Papaz Okulu'na kaydettirmişti. Zamanın soyluları çocuklarının mutlaka bir öğrenimden geçmesini isterlerdi. Bu öğrenim bir işlerine yarar mıydı peki? Elbette hayır. Önemli olan çocuklarının bir okulda okumasıydı. Edinilen bilgilerin sonradan unutulup unutulmaması hiç önemli değildi onlar için. O yaza dek alabildiğine serbest yaşamış olan iki kardeş birer yabani gibiydi. Aslında okuldaki diğer öğrencilerin de kendilerinden kalır yanı yoktu. İşte bu yabaniler okulda eğitilerek yontuluyordu. Birbirlerine benzer nitelikler kazanıyorlardı. Büyük çocuk Ostap'ın ilk işi okuldan kaçmak oldu. Yakalanıp iyi bir sopa yedikten sonra yeniden kaçtığı yere gönderildi. Okuma kitabını 4 kez toprağın altına gömdü. Her seferinde güzel bir dayağın ardından eline bir yenisi tutuşturuldu. Babası işe karışmasa 5. kitabın başına da aynı şeyler gelecekti. Koca kazak müthiş yemin etti. Yaramaz çocuk okumayıp yaramazlıklarını sürdürürse 20 yıl boyunca manastıra kapatılacak, yaşamı boyunca da Zaporojye'nin yüzünü görmeyecekti. Gelin de gülmeyin şu koca adamın işlerine. Yukarıda da gördüğümüz gibi öğrenim görmeyi küçümseyen, bu konuda çocuklarıyla alay eden de kendisiydi. Ama ettiği yemin etkili olmuş, o günden sonra Ostap yoğun bir çalışma temposu tutturmuştu. Hiç sevmediği dersleri çalışarak açıklarını kapatmış, okulun en başarılı öğrencilerinden biri olmuştu. O dönem okullarda öğretilenler günlük yaşamla hiç de uyumlu şeyler değildi. Hangisine bir yarar sağlayacaktı? Latince dil bilgisi öğrenmek, güzel konuşma sanatı, mantık, felsefe safsatalarıyla kafa patlatmak ne işe yarayacaktı? Bu derslerin bir yararı yoktu da diğerleri çok mu yararlıydı? Nerede? Bilgin geçinenler gerçek yaşamdan tümüyle uzaklaşmışlardı. Hiçbir yaşam deneyimleri yoktu. Papaz okullarında alıp yürümüş disiplinsizlik, bu okullarda toplanmış birçok güçlü kuvvetli kabına sığamayan delikanlının aklına çeşitli yaramazlıklar getirirdi. Okul yöneticilerinin kötü davranışları, sık sık verilen katıksız hapis cezaları, gürbüz bedenlerin ardı arkası gelmez gereksinimleri, delikanlıları sonradan Zaporojye'de geliştirip olgunlaştıracakları bazı girişimlere yöneltti. Kiev sokaklarında dolaşan kara cübbelileri görüp de ayağını denk almamak mümkün değildi. Çarşı pazarda çörek, simit, çekirdek ve benzeri satan kadınlar, bu öğrencilerden birini gördüğünde korkuya kapılır, yavrusunu koruyan bir ana kartal gibi mallarının üzerine kapanırlardı. Görevleri arkadaşlarını denetlemek olan sınıf çavuşlarının bile öyle geniş pantolon cepleri vardı ki, gözünü açmayan satıcıların pek çok malı göz açıp kapayıncaya dek bu ceplere inerdi. Bir alemdi papaz okulunun öğrencileri. Rus soyluları da, lehli kibarlar da yakınırlardı onlardan. Okulun koruyucusu Voyvoda Adam Kinel bile bu öğrencileri kendisinden uzak tutar, onlara sert davranılmasını isterdi. Aslında bunu istemesine gerek yoktu. Çünkü hem okul yöneticisinin hem de her biri birer papaz olan öğretmenlerin ellerinden kızılcık sopası eksik olmazdı. Öğrenciler de çok acımasızdı. Kendi seçtikleri sınıf çavuşlarını bile bazen öylesine döverlerdi ki zavallılar günlerce kabalarını ovar dururdu. İçlerinde dayağı aldırmayıp onu biberli vodka içmeye benzetenler de vardı. Ama çoğu bu cezalara dayanamaz, kapağı kazak yurdu Zaporojye'ye atmak için fırsat kollardı. Kaçıp da bir şey mi yapıyorlardı? Elbette hayır. Hemen hemen hepsi yarı yolda yakalanıp geri getirilirdi. Ostap, mantık ve din bilgisine ne denli çalışırsa çalışsın, kızılcık sopasından kurtulamıyordu. Dayak yiye yiye kazak erkeklerine özgü sağlamlığı, çevik gücü kazanmıştı. Güvenilir bir arkadaş ününe kavuşması fazla zaman almadı. Öğrenciler bir bostana ya da yemiş bahçesine gireceklerinde pek elebaşılık etmezdi ama arkadaşlarının böyle bir işe girişmeleri durumunda onlardan geri kalmaz, başlarına bir şey gelmesi durumunda da kimseyi ele vermezdi. Ne dayak ne kamçı hiçbir şey onu konuşturamazdı. Dövüşten, hovardalıktan geri kalmazdı. Sıradan şeylerdi bunlar onun için. Arkadaşlarına karşı çok da dürüst davranırdı. O dönemlerde onun yapısında bir insan ne denli yufka yürekli olabilirse o denli yufka yürekliydi. Anasının ağladığını görmek onu çok üzmüştü. Bu nedenle atının üzerinde başı öne eğik, düşünceli düşünceli yol alıyordu. Kardeşi Andrei daha canlı, daha zeki bir çocuktu. Derslerini severek, isteyerek çalışır, kolayca da kavrardı. Güç anlayan ezberci bir öğrenci değildi. ağabeyinden daha kıvrak bir zekası olduğundan tehlikeli girişimlerde elebaşılık eder, yakalandığında ne yapar eder cezadan kurtulmanın bir yolunu bulurdu. Ceza alması kaçınılmaz bir duruma gelince de af dileyip kendini acındırmaz, giysisini çıkarıp kırbacın altına yatardı. Onun yüreğinde yiğitlik ateşinin dışında da bazı duygular kaynaşırdı. 18'ine geldiğinde kadınlar için yanar tutuşur olmuştu. Kadınların hayali gözlerinin önünden hiç gitmezdi. Felsefe derslerinde bile simsiyah gözleri aşkla parlayan güzel bir sevgiliyi düşlerdi. Onun düşlerinde yalnız apak memeler, uzun çıplak kollar yer almazdı. İncecik bir kadın bedenini saran, onun güzelliğini tüm kıvrımlarıyla ortaya koyan bir giysinin bile onun gözünde bir büyüsü, bir çekiciliği vardı. Ne var ki bu tutkusunu hiçbir arkadaşına açmamıştı. Çünkü o sıralar bir Kazak delikanlısının herhangi bir savaşa katılmadan kadın kız düşünmesinden daha büyük bir ayıp ve onursuzluk düşünülemezdi. Okul yaşamının son yıllarında durulmuş, arkadaşlarını başlarını belaya sokabilecek tehlikeli serüvenlere sokmaktan vazgeçmişti. Boş zamanlarında Kiev'in yoksul semtlerindeki ıssız sokaklar, kiraz bahçeleriyle çevrili küçücük evler arasında amaçsız bir şekilde dolaşırdı. Zaman zaman kibarların oturduğu mahallelere gittiği de olurdu. Şehrin bu tarafında leh beylerinin, küçük Rus soylularının özene bezene yaptırdıkları konaklar da bulunurdu. Bir gün dalgın dalgın gezinirken az daha bir leh beyinin arabasının altında kalacaktı. Böyle bir tehlike atlattığı yetmiyormuş gibi kalın bıyıklı arabacı da kırbacını sırtına indirmesin mi? Sinirden deliye dönen Andrei tüm gücüyle arka tekerleklerden birine sarılınca araba olduğu yerde kaldı. Arabacı başının belaya girmesinden korkup atları kırbaçlayınca araba hızla ileriye doğru atıldı. Neyse ki Andrei de tam o sırada tekerleği bırakmıştı. Ama gene de dengesini kaybetti ve yüzü koyun çamurlara kapaklandı. Yüzü gözü çamur içinde kalmıştı. Tam bu sırada neşeyle çınlayan bir kahkaha duydu. Başını kaldırdığında bir konağın penceresinden kendisine bakıp gülen güzel bir kız gördü. Simsiyah gözleri, güneşin ışıklarıyla aydınlanmış kar gibi beyaz teniyle müthiş güzel bir kız. Bulunduğu pencereden keyifle gülüyor, yanakları pembeleştikçe güzelliği de artıyordu. Andrei şaşırıp kalmıştı. Ne yapacağını bilemiyor, gözlerini kızdan ayıramıyordu. Yüzündeki çamuru temizlemek isterken daha çok bulaştırmıştı. Kızın kim olduğunu merak etmişti. Genç bir ozanı dinlemek üzere toplanan, gösterişli giysiler giymiş uşaklardan kızın kim olduğunu sordu. O gece delikanlılara özgü bir gözü peklik ve ataklıkla duvarından atlayarak Voyvoda'nın konağının bahçesine girdi. Koca bir ağaca tırmanıp konağın duvarına, oradan da eve girdi. Doğruca kızın odasına gitti. İki mumla aydınlatılmış bir aynanın karşısında küpelerini çıkartmakta olan kız yabancı birini görünce şaşırdı. Bir an ne söyleyeceğini bilemedi. Andrei de duralamış, ürkek ürkek onun yüzüne bakıyordu. Kız onu hemen tanıdı. Sabah çamurlara bulanmış suratını görüp alay ettiği gençti bu. Kendini tutamayıp gene gülmeye başladı. Delikanlı, korkulacak bir görünüşü olmaması bir yana çok da yakışıklıydı. Gülmesini sürdürüp iyice neşelendi. Lehli güzellerin çoğu gibi hoppa yaratılıştaydı. İnsanı büyüleyen o siyah gözleriyle Andrei'ye öyle bir baktı ki zavallı çocuk can evinden vuruldu. Eli kolu bağlı gibi duruyor, kızın kendisine yaptığı hiçbir şeye sesini çıkarmıyordu. Kız hiç çekinmeden yanına sokuluyor, pırıl pırıl tacını başına oturtuyor, süslü küpelerini kulaklarına takıyor, kenarları işlemeli sırmalı atkısını omuzlarına atıyor, kısacası da onu kılıktan kılığa sokarak maskaraya çeviriyor, sonra da karşısına geçip eğleniyordu. Çeşitli hoppalıklardan şaşkına dönmüş, gözlerini kızdan ayırmaksızın bakan Andrei gerçekten de gülünecek durumdaydı. O sırada kapıya vurulunca kız kendini toparladı, delikanlıyı karyolanın altına sakladı. Kapıyı çalanı başından savdıktan sonra Tatar halayığını çağırıp Andrei'ye kaçması için yardımcı olmasını istedi. Ancak delikanlı içeriye girerkenki gibi şanslı değildi. Tam bahçe duvarını aşacağı sırada uyanan bekçi onu bacaklarından yakaladı. Diğer uşakların da yardımıyla ona güzel bir sopa çekti. Yakasını sıyırıp onların elinden kaçmasa Andrei'nin başına çok daha kötü şeyler gelebilirdi. Bu yüzden bir daha da o taraflara uğramadı Andrei. Bir kezinde Katolik kilisesinde karşılaştılar. Kız ona eski bir dostuymuş gibi gülümsedi. Birinde de sokakta karşılaştılar ayaküstü. Bu karşılaşmanın üzerinden fazla zaman geçmeden Kovno Voyvodası'nın şehirden ayrıldığı duyuldu. Kızın gittiği, konağın penceresinde görülen kaba saba bir suratın varlığından anlaşılıyordu. İşte başı önüne eğik gözleri atının yelesinde dalgın dalgın giden Andrei'nin düşündükleri bunlardı. Bu sırada bozkır sanki dalga dalga açılmış, atlılar adam boyu otların arasında kalmıştı. Yeşil otlar arasından kazakların siyah kalpakları görülüyordu. Taras Bulba kendisini saran düşüncelerden sıyrılarak, neden öyle keşişler gibi sustunuz, anlatın bakalım, konuşun biraz.'' dedi. ''Tasaların tümünün canı cehenneme, çubuklarınızı yakıp atlarınızı dehleyin, dehleyin de görelim, kuşlar mı hızlı gidermiş yoksa biz mi?'' Atların boyunlarına doğru eğilen kazaklar otların içinde gözden yittiler. Artık kalpakları bile görülmüyordu. Hızla yol aldıkları sağa sola yatan otlardan belli oluyordu. Uzun süredir dupduru gökte parlayan güneş, yaşam saçan ışınlarını yeryüzüne gönderip duruyordu. Babalarının uyarısıyla delikanlılar canlanmış, tüm kaygılarından uzaklaşıp neşeyle dolmuşlardı. Onların ilerlemesiyle birlikte bozkırın güzelliği daha da artıyordu. Şimdilerde yeni Rusya denilen güney tarafları o zaman Karadeniz'e dek uzanan yemyeşil topraklardı. Yabani otların bürüdüğü uçsuz bucaksız topraklar saban yüzü görmemişti. İnsan boyu otların oluşturduğu bitki örtüsü yalnızca buralardan geçen atlılarca çiğnenmişti. Doğa müthiş bir güzelliğe sahipti. Yeşilli kırmızılı rengarenk milyarlarca çiçek tüm bu düzlükleri çiçek denizine dönüştürüyordu. Otların arasında lacivert, mor, mavi çan çiçekleri, sarı çiçekli katır tırnakları, ak yoncalar görülüyor, buralara nereden geldiği bilinmeyen buğdaylar başaklarıyla salınıp duruyordu. İnce köklü otlar arasından çil keklikler havalanıyordu zaman zaman. Havada binlerce kuşun cıvıltısı duyuluyordu. Kocaman bir atmaca gökyüzünde süzülüyor, keskin gözleriyle otların arasını tarıyor, kendine yem arıyordu. Uzaklardaki bir gölden yaban kazlarının çığlıkları geliyordu arada bir. Nasıl güzel yerlerde bu bozkırlar, canım bozkırlar. Yolcularımız yalnızca yemek için arada bir birkaç dakikalığına duruyorlardı. Taras Bulba ve oğullarıyla beraber olan 10 Kazak askeri hemen atlarından inip sofrayı hazırlıyorlardı. Hazırlanan öyle fazla bir şey yoktu. Vodka tulumlarıyla tabak yerine kullanılan oyulmuş kabakları çıkarıyorlardı. Bir parça ekmekle bir parça domuz yağı ya da bir iki peksimet yiyor, kızışmalarını sağlamak için de birer kadeh vodka içiyorlardı. Böyle zamanlarda Taras fazla içki içilmesinden hoşlanmazdı. Bu nedenle fazla oyalanmadan kalkıp yola düşüyorlardı. Akşama dek git de git. Ortalık karardığında bozkırın görüntüsü de değişiyordu. Güneşin son ışıklarıyla adeta yıkadığı ovalar, üzerlerine bir gölge düşmüş gibi koyu yeşil bir renk alıyor, giderek daha koyulaşıyordu. Toprağın, otların, çiçeklerin kokusu birbirine karışıyordu. Kararmaya başlayan gökyüzünde koca bir fırçayla çizilmiş gibi kırmızı çizgiler uzanıyor, uçan beyaz bulutlar sağda solda öbekler oluşturuyordu. Derken uzaklardan bir yerden gelen bir esinti otları hafifçe eğip giderken insanların yüzünü okşamadan da geçmiyordu. Gündüzki kuş cıvıltıları yerini bu kez başka başka şeylere bırakıyordu. Gelincikler bulundukları deliklerden çıkıp arka ayakları üzerinde dikiliyor, ıslık çalıyorlardı. Arada bir çekirgelerin cırlamaları duyuluyordu. Bazen de bir göldeki kuğunun çığlıkları karışıyordu bu seslere. Sürekli yol alan atlılar geceyi geçirebilecekleri bir yerde durduktan sonra büyükçe bir ateş yakıp yemek tenceresini üzerine koyuyorlardı. Tencereden çıkan buharlar esintiyle sağa sola yayılıyordu. Yemeklerini yiyen kazaklar atlarının eğerlerini çözüp çayıra saldıktan sonra kendileri de çimenler üzerine serdikleri gocukları üzerine uzanıyorlardı. Yattıkları yerden yıldızlar kaynaşan gökyüzünü izliyor, binbir çeşit böceğin çıkardığı sesleri dinliyorlardı. Tertemiz havada bu sesler onlara bir ninni gibi geliyordu. Ova ateş böcekleriyle doluydu. Ufukta çeşitli yerlerde bazı kızıllıklar görülüyordu. Irmak kıyılarında çayırlarda yakılan ateşlerin göğe vuran alevleriydi bunlar. Kafileler halinde kuzeye doğru göçen kuğular ateşin üzerinden geçerken parlak bir kırmızılığa bürünüyor, gökyüzünün koyu maviliği içinden kırmızı mendiller sallanıyor gibi geliyordu insana. Yolcular hiçbir olayla karşılaşmadan, tek bir ağaç bile görmeden o uçsuz bucaksız engin bozkırlarda yol alıyorlardı. Zaman zaman uzaklarda Dinyeper'in iki kıyısında da uzanan yemyeşil ormanlar görünüyordu. Birinde Taras çok uzaklarda beliren bir atlıyı gösterdi çocuklarına. Bakın çocuklar, bir Tatar atlısı. Çocuklar baktığında sarkık bıyıklı bir binicinin kendilerine doğru baktığını gördüler. Adam bir tazı gibi havayı kokladı. Onların 13 kişi olduklarını görünce çevik bir hareketle atını sürdü. Taras adamlarına, "Haydi yiğitlerim, yakalayın şu Tatar'ı," dedi. Ardından, "Boşuna uğraşmayın, yakalayamazsınız. Onun atı benim şeytandan bile çok daha hızlıdır." Oraların pusuya düşürülmek için çok elverişli yerler olduğunu düşünüyordu bir yandan da. Tedbiri elden bırakmamalıydılar. Atlarını kamçılayıp Dinyeper'in kollarından biri olan Tatarka çayına vardılar. Bir süre suda yol alıp izlerini kaybettirdiklerine inandıktan sonra yeniden kıyıya çıkıp yollarına devam ettiler. 3 günlük yolculukları sonunda varacakları yere bir hayli yaklaşmışlardı. Havanın serinlemesinden bir su boyuna geldiklerini anladılar. Gerçekten de kısa bir süre sonra parıldayarak akıp giden Dinyeper Nehri görünmüştü. Koca nehir çevresine serinlik saçıyordu. Yolcular Dinyeper'in kayalık bölgelerden kurtulup rahat ve durgun bir şekilde aktığı, bir denizi andırdığı kıyılarına ulaşmışlardı. Nehrin ortasındaki adacıklar suları bölüyor, kıyılara doğru itiyordu. Çağlayan dalgalar hiçbir engelle karşılaşmadan sakin sakin iki yana yayılıyordu. Atlarından inen kazaklar kiraladıkları bir salla 3 saate varan bir yolculuktan sonra Moretitsa adasına ulaştılar. Yerini sık sık değiştirme gereği duyan kazak ordusu o sırada orada konaklamıştı. Kıyıda birikmiş olan bazı insanlar salcılarla kavga ediyorlardı. Taras ve yanındakiler atlarına çeki düzen verdiler. Üstünü başını düzelten Taras övüngen bir tavırla bıyıklarını burdu. Çocukları da kendi üstlerini başlarını düzeltti. Böyle bir yerde bulunmaktan dolayı içlerine bir korku düşmüştü. Ama bir yandan gizli bir kıvanç duyuyorlardı. Yeniden atlarını atlayıp ordugahın yarım kilometre öncesindeki bir köye vardılar. Gelir gelmez de kulakları sağır eden bir gürültü duydular. Duydukları gürültü yerin altına kazılıp üzeri çimlerle örtülmüş 25 demirci ocağından geliyordu. 50 çekicin 25 örse inmesinden kaynaklanan bir gürültüydü bu. İri yarı sepi ustaları yolun kıyısındaki bağ evlerinin önlerinde öküz derileri sepiliyorlardı. Barut ustaları ise çardakların altına küme küme barut ve çakmak taşı yığıyordu. Bir Ermeni güzel güzel süslenmiş yağlıklar sergilerken bir Tatar şişe geçirmiş bir koyunu ateşte kızartıyordu. Bir Yahudi içki satıyor, bir Zaporojyeli ise boylu boyunca uzanmış yatıyordu. Bu adamı gören Taras ve yanındakiler çok şaşırdı. Taras atını durdurup, "Hey çocuklar şu yiğidin yatışına bakın," diyerek hayranlıkla adamı seyretmeye başladı. Gerçekten de ilginç bir görüntüydü bu. Adam bir aslan gibi uzanmıştı. Perçeminin boyu rahat rahat yarım metreyi bulurdu. Çok iyi cins kırmızı çuhadan bir şalvar vardı üzerinde. Ama o sanki giyim kuşama önem vermediğini belirtir gibi şalvarını katrana bulaştırmıştı. Taras adama imrenerek baktı bir süre. Sonra da daracık sokakların kaldırımlarında oturup işlerini yapan esnafın arasından atını sürdü. Her ulustan her çeşit işi yapan insan vardı burada. Gülüp eğlenmekten, savaşmaktan başka bir şey bilmeyen Zaporojye kazaklarının bulunduğu böyle bir yerde böyle bir çeşitliliğin bulunması gayet normaldi. Onların yapmadığı işleri yapan pek çok değişik ulustan insan onların toplandıkları yere üşüşür, oraları panayır yerine çevirirdi. Köyü geçtikten sonra ilk koruganlara ulaştılar. Üzerleri çimlerle ya da Tatarların yaptığı gibi abalarla örtülmüştü. Bazılarının önlerinde de toplar vardı. Köyde gördükleri evlerden yoktu buralarda. Koruganları çevreleyen toprak tabyanın üzerinde kütükler diziliydi. Ancak çevrede tek bir nöbetçi görünmüyordu. Bu da onların ne denli korkusuz olduklarını gösteriyordu. İri kıyım birkaç Zaporojyeli ağızlarında çubuklarıyla çimenler üzerine uzanmışlardı. Gelenlere ilgisizce bakıp yerlerinden bile kıpırdamadılar. Yanındakilerle onların arasından geçen Taras, "Selam yiğitler," diyerek selamladı onları. "Hoş geldiniz ağalar," diyerek karşılık verdi onlar. Kazak savaşçıları düzlükte dağılmış, kümeler halinde yerleşmişlerdi. Birçoğunun yüzünde yaşadığı savaşların, çektikleri sıkıntıların izlerini görmek mümkündü. İşte burası korkusuz yiğitlerin, savaşçıların yuvası Zaporojye'ydi. Ukrayna'nın kıvanç duyduğu kazaklık geleneğinin kaynağı olan yer. Taras Bulba ve yanındakiler geniş bir düzlüğe vardılar. Ordugah genellikle burada kurulurdu. Bir Zaporojyeli ters çevirdiği bir fıçının üzerine oturmuş gömleğini yamıyordu. Bu arada kalabalık bir çalgıcı grubu çıktı yollarına. Genç bir Zaporojyeli çalgıcılar arasında koşuşturarak oynuyor bir yandan da. "Hadi be aslanlarım, biraz daha hızlı çalın. Foma, şimdi cimriliğin zamanı değil, sen de her isteyene vodka dağıt," diye bağırıyordu. Yediği bir yumrukla gözünün biri morarmış olan Foma da her isteyene bol bol vodka veriyordu. 4 yaşlı adam da genç Zaporojeli'ye uymaya çalışıyor, onunla birlikte oynuyorlardı. Seri bir şekilde ayaklarını yere vururken düşecekmiş gibi savruluyor, aniden yere çöküyor, bacaklarını sırayla ileriye doğru uzatıyor, çizmeleriyle toprağa dövüyorlardı. Oyunun ritmine uygun hızlı ayak vuruşları, bağırıp çağırmalar dört bir yanda dalga dalga yayılıyordu. İçlerinden biri hem daha çok bağırıyor hem de daha çok sıçrıyordu. Göğsünü bağrını açmasına karşın kürklü gocuğunu çıkarmamıştı sırtından. Yüzü gözü ter içinde kalmıştı. Taras dayanamayıp sordu bu ihtiyara. Ter içinde kaldın, gocuğunu neden çıkarmıyorsun? Çıkaramam. Neden çıkaramazsın? Çok kötü bir huyum var benim. Üzerimden çıkardığım her şey meyhanenin yolunu tutar. Ne kalpağı, ne atkısı, ne de kemeri vardı. Anlaşılan tüm bunlar önceden o yolu tutmuştu. Hem seyirciler hem oyuncular giderek artıyordu. Kazan dansı adı verilen bu coşturucu dansı bilip de oynamamak, seyredip de coşmamak mümkün değildi. Taras, ah ah, at üzerinde olmasaydım da benim oyunumu görseydiniz bir de, diye hayıflandı. Saçları, bıyıkları ağarmış, yaşlı başlı kimseler de oyuna katılmaya başlamıştı. Bunlar Zaporojye'nin hatırlı, saygın kişileriydi. Bu arada Taras eski dostlarına rastlamaya başlamıştı. Ostap'la Andrei şu tür bağrışmalar duymaya başladı sık sık. ''Oo, Peçeritsa sensin ha? Selam Kozolop, nasılsın? Aa, Taras bu yahu, nereden çıktın sen böyle? Vay Doloto, sen buralara nasıl düştün? Kirdiyaga merhaba, sana da merhaba Dunti. Doğrusu seni görebileceğimi hiç sanmıyordum Reven.'' Rusya'nın güneyinin yiğitlikleriyle nam salmış illerinden gelen savaşçılar bağırışarak birbirleriyle kucaklaşıyor, hasret gideriyordu. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.